Biz podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizlere söz verdiğim gibi ayın 16'sında sizlerle buluştum. Umarım herkesin haftası iyi geçmiştir. Herkes sağlıklıdır. Herkesin keyfi yerindedir. Biliyorsunuz geçen hafta sizlere ücretli olarak yayına başlayacağım alternatif bir platformdan bahsetmiştim. Patreon hesabı. Kısaca orasıyla ilgili şu ana kadar yapmış olduğum planlamalardan bahsedeyim. Eğer üye olmak isterseniz ayda 1 pound ya da 2 pound'a orada podcast'imizin patronu olabilirsiniz. Mart ayı için her cumartesi günü 4 bölümle karşınızda olacağım. 4 farklı olaydan bahsedeceğiz. Üyeliklerin pound üzerinden olmasının sebebi öncelikle İngiltere'de yaşıyor olmam. İkincisi de maalesef web sitenin Türk lirası altyapısı yok. O yüzden yabancı kurdan hesap açmak durumunda kaldım. Sizler için de dediğim gibi 2 alternatif seçenek hazırladım. İsterseniz 1 pound'a, isterseniz ayda 2 pound'a podcast'in patronu olabilirsiniz, bana destek olabilirsiniz ve daha çok bölüm dinleyebilirsiniz. En azından şimdilik için ayrıcalığınız sadece ayda 4 tane fazladan bölüm dinlemek olacak. Ama daha sonrası için farklı ayrıcalık planlarım var. Orada da planlarımız şekillendiğinde onları da sizlere aktaracağım. Hem buradan hem de oradan olmak üzere. İsterseniz çok fazla uzatmadan bu haftaki bölümümüze başlayalım. Zaten sizler başlıktan gördünüz. Bugün sizlerle öyle herkesin çok beklemediği, ummadığı kişiler yüzünden gerçekleşen olaylar hakkında konuşacağız. Yine 2 tane olayımız olacak. Umarım ikisini de ilgiyle dinlersiniz. Ve Instagram'da da bölümle ilgili paylaştığım fotoğrafların altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ya da eğer takip etmiyorsanız oradan da bizi takip edebilirsiniz. Olay şu ki, Fallbrook, Kaliforniya'da yaşayan sıradan bir çekirdek ailenin hayatı komşularının 9-11'e yaptığı aramadan sonra tamamen değişiyor. Emlakçı ve aynı zamanda çocuklarının okulunda rugby koçu olarak görev yapan G-Warp, eşi Laura ve ondan olan iki çocuğu, bir de bir önceki eşinden olan, yani G-Warp'un bir önceki eşinden olan en büyük oğluyla beraber yaşıyorlar. Gayet güzel bir evleri var, rahat bir yaşamları var. Bu arada aile bu kadar da değil, bir de evin misafir evi dedikleri ayrı bir bölümünde Laura'nın annesi Cynthia yaşıyor. Yani oldukça geniş bir aile diyebileceğimiz bir durum var ortada. Cynthia bir süre önce felç geçirmiş ve bundan sonra G-Warp onun aile yanında ona bakabilecek ya da böyle kötü anlarda onun yanında olduğunu bilebileceği kişilerle birlikte yaşamasını istemiş. Eşinin annesi olmasına rağmen. Ve Cynthia'yı misafir evine yerleştirmişler ayrı bir şekilde yaşaması ve daha rahat etmesi için. Ama tabii kalabalık bir ailenin getirdiği sorunlar da yaşanıyor evde. Bu kadar çok farklı yaş grubunun bir arada yaşaması hem de uyum içinde uzun süre yaşaması çok olası değil ama dediğim gibi bu durumlar her ailede olabilecek şeyler. Üstelik G-Warp'un ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlunun da bir bağımlılık problemi var. Çeşitli tedaviler geçirdikten sonra babasıyla yaşamaya başlamış ve onun da sıkı tutumu nedeniyle ortam biraz daha gerginleşiyor. G-Warp daha önce orduda görev yapmış bir birey ve ister istemez oradaki disiplin ve öğrendikleri onun görevden ayrıldıktan sonra da hayatını çok etkilemiş ve çocukları eşiyle olan ilişkileri de bu doğrultuda şekillenmiş. Hatta kimi zaman bakımına da gönüllü olduğu eşinin annesinde de bu şekilde bu belirli yasaklar ve uyulması gereken kurallara göre ona davranmaya çalışmış ve aralarında bazı sorunlar yaşanmış. Bu arada G-Warp'un ailesi de onu tamamen çok sevecen, eğlenceli ve bir o kadar da iyi yürekli bir baba olarak tasvir ediyorlar. Bir pazar günü bütün aile evin en küçük çocuğunun okuldaki Spelling Bee dedikleri yani heceleme yarışmasına katılmak üzere evden ayrılıyorlar. Hatta tesadüf o ki o gün de büyük anne Cynthia'nın doğum günü. Daha sonra da hep beraber onun doğum gününü kutlayacaklar. Ama ailenin hayatı maalesef bunları yapmadan değişecek. Evden önce eş Laura ve çocuklar ayrılıyor. Daha sonra G-Warp onlara katılacak. Aynı zamanda büyük anne Cynthia da onunla beraber gidecek ama farklı arabalarda gidecek. Çünkü kendisinin ayrı bir arabası var. Ama uzun bekleyişten sonra ne baba G-Warp ne de büyük anne Cynthia bu etkinliğe katılmıyorlar. 9-11'e 3-4 tane ayrı arama birden geliyor ve çevrelerindeki evlerden geliyor bu aramalar. Çevrelerindeki evlerden birinden silah sesleri duyduklarını söylüyorlar. Hatta bu aramalardan bazılarında da hala arka planda silah seslerini duyabiliyorsunuz. Bu komşular erkek sesine benzeyen bir sesin bana yardım edin diye bağırdığını da aktarıyor telefondaki operatöre. Olay yerine gelen polisler evin çevresini kapatıyor. Helikopterler ve ambulanslar olaya dahil oluyor. Polisler içeri girdiklerinde mutfak zemininde kanlar içinde yatan G-Ward'u buluyorlar. Aynı zamanda aileyle de iletişime giren polisler evde büyükannenin de olabileceği bilgisini alıyorlar ve olası zanlıların hala içeride olabileceği şüphesiyle de evde geniş çaplı ve dikkatli bir arama gerçekleştiriyorlar. Fakat büyükanne ne ölü ne de canlı bir şekilde evde bulunamıyor. Ve daha sonra fark ediyorlar ki büyükanne Cynthia'nın arabası evin garaj kısmında yok. Aile hakkında bilgi toplamaya başlayan polisler öncelikle evin en büyük çocuğu olan 18 yaşındaki ve bu bahsettiğim daha önceden de bağımlılık sorunları olan çocuğu sorguya alıyorlar. Bir yandan da büyükanneyi aramaya devam ediyorlar. Ve onun da doğum gününü kutladığı favori kafesinde buluyorlar ve polis merkezine getiriyorlar. İçeri girdiğinde neden orada olduğunu, neden bugün de buraya getirildiğini anlamadığını söylüyor sürekli. Ama suratında da anlamsız bir gülümseme var bir yandan. Cynthia'nın bu hali tavrını, bu rahatlığını, suratındaki gülümsemeyi de polis merkezinde olan G-Ward'un kardeşleri fark ediyorlar. Polisler de Cynthia'yı bir kafede gayet rahat bir şekilde yemeğini yer kahvesini içerken buldukları için oldukça şaşkınlar. Ve büyük ihtimalle Cynthia evden ayrıldıktan sonra G-Ward'a bu saldırı gerçekleşti diye düşünüyorlar. Fakat hala neden büyükannenin gitmesi gereken o heceleme yarışmasına okula gitmediğini de anlayamıyorlar. İki dedektifle birlikte sorgu odasına giren Cynthia'ya polisler yavaşça bugün kötü bir şey oldu ve damadını yani Laura'nın kocası öldürülmüş olarak bulduk diyorlar. İlk başta oldukça şaşkın, ne zaman olmuş, olmuş mu gerçekten falan diye sorular soruyor ve ağlamaya başlıyor. Polisler şu anda ne olduğunu bilmiyoruz, o yüzden sana bazı sorular sormamız gerek diyerek devam ediyorlar. Ve ikinci dedektif Cynthia'ya G-Ward hakkında ne düşündüğünü soruyor. Onu sorduğunda da Cynthia baş parmağını aşağıya doğru sallayarak ama kolu en yukarıdan aşağıya doğru çekerek yapıyor bunu. Yani oldukça agresif ve gerçekten ondan hiç hoşlanmadığını belli edercesine oluyor bu hareket. Neden diye sorduklarında da yıllardır onun çocuklarına ve hatta kızına kendisine bile kötü davrandığını ve onları duygusal olarak suistimal ettiğini söylüyor. Detaylarında ise onu daha önce bahçedeki su hortumuyla üzerine su fışkırttığını, yürürken normal bir günde ortada hiçbir şey yokken ona çelme takarak düşürdüğünü ve kızının boğazını sıktığını anlatıyor. Kimse onu durdurmaya çalışmadı mı, neden bu şekilde davrandı sizlere, neden karşı çıkmadınız diye sorduklarında da onu kimse durduramazdı ki diyor. Sanırım o noktaya gelene kadar polislerin ellerinde, akıllarında bazı şüpheler oluşmaya yetecek kadar bir fikirler oluşmuş Cynthia üzerinde. Ve kadın dedektif, bence birinin onu durdurması gerekti değil mi Cynthia dediğinde, bu sefer Cynthia, evet onu ben durdurdum, ben suçluyum diye cevap veriyor. Sonrasında ilginç bir şekilde sanki polis ilk sorguya başlarken G-Ward'ın ölü olarak bulunduğunu söylememiş gibi tekrardan ölmüş mü diye soruyor ve ölmesi gerekir diye devam ediyor. Umarım ölmüştür diye de dua etmeye başlıyor. Ufak ufak açılmaya başlayan Cynthia'ya polisler neden o gün, neden o an böyle bir şey olduğunu anlamaya çalışmak için daha fazla soru soruyorlar. Ve o noktada da Cynthia'nın ruh hali oldukça garipleşiyor. O gün gidecekleri heceleme yarışmasına giydiği kıyafetler nedeniyle G-Ward onunla dalga geçmiş. Böyle giyinemeyeceğini, bu şekilde okula gidemeyeceğini, kaba bir tabir olan varoşlara benzemişsin diyerek alaycı ve aşağılayıcı bir tavır takındığını anlatmaya başlıyor Cynthia ve onu tetikleyen de G-Ward'ın bu sözleri olmuş. Sonrasında anlattığı detaylar da oldukça dehşet verici. O zamana kadar içinde ne biriktirdiyse şimdi anlatacaklarım kesinlikle bunun yansıması. Çünkü Cynthia'nın yaptıkları öyle anlık bir öfkeyle alınmış bir karar ve yapılmış bir olay değil. Tam anlamıyla o ana kadar yaşadığı, hissettiği ne varsa bütün bunların hıncını çıkarmak için harekete geçmiş. G-Ward kendisine yöneltilen o ilk atışın geldiğini görmüyor. G-Ward'ın ona karşı yapmış olduğu bu aşağılayıcı yorumların üstüne Cynthia silahını alıyor ve onu arkasından saldırıyor ve sırtına bir el ateş ediyor. İlkinden sonra yeterli olmamış olacak ki silahında kalan diğer 4 kurşunu da G-Ward'ın üzerinde kullanıyor. ve hala yeterli olmadığını düşünmüş olmalı ki arabasına tekrar gidiyor ve beşli grubu tekrar silahına dolduruyor ve tekrardan Jivard'ın bulunduğu yere gidip ona ateş etmeye devam ediyor. Bütün bu olanlara rağmen hala hayatta olan ve hareket edebilen Jivard sürünerek evin mutfak kısmına gitmeyi başarıyor. Çünkü o sırada Cynthia tekrardan arabasına gidiyor ve arabasında kalan diğer beşli grup kurşunu da alıyor. Bu arada bu olay evin bahçesinde başlıyor. Jivard'ın sürünerek mutfağa girmeye başardığı kısımda Cynthia onun etrafında değil ve mutfak zeminin üzerinde yatan damadına 5 el ateş daha ediyor. Ve sonunda ya kurşunu kalmadığından ya da yeterli olduğunu düşünmüş olacak ki duruyor, çantasını alıyor, arabasına biniyor ve evden ayrılıyor. Olay yerinde Jivard'ı bulan polisler onun üzerinde 12 kurşun buluyorlar. Kalan 3 tane kurşun mutfak tezgahının çeşitli yerlerine isabet etmiş. Polisler Cynthia'ya "Sana herhangi bir şey söyledi mi bu esnada? Seni durdurmaya çalıştı mı ya da sana saldırmaya çalıştı mı?" diye soruyorlar. Cynthia da Jivard'ın "Büyük anne seni seviyorum" dediğini iddia ediyor. Yani adam onu öldürmek üzere olan kadına "Seni seviyorum" demiş ölmeden önce. Kim bilir belki de onu sevdiğini söyleyerek onu sakinleştirmeye ve o bütün silah atışlarını durdurmak için yaptı ama Instagram'a koyacağım storyler üzerinde Cynthia'nın sorgudaki videolarını buldum. Onları koyunca bunun çok da mantıklı olmadığını ve Cynthia'nın çok da doğruyu söylemediğini oradaki hal hareketinden sizler de anlayacaksınız. Bu videolardan sonra sizin de anlayacağınız üzerine Cynthia'nın akıl sağlığı konusunda bazı sorunları olduğunu fark edeceksiniz. Polisler Cynthia'ya "Sen evden çıkarken Jivard ölmüş mü?" diye sorduklarında o da bunu kontrol etmediğini çünkü artık onu umursamadığını söylüyor. Öncesinde bir zincir bir hamburgercide öğle yemeği yemiş. Daha sonra bir kumarhaneye gitmiş, orada 2 saat kadar oyun oynamış ve en sonunda favori kafesine gidip kahve içerken polisler tarafından gözaltına alınmış. Dakikalar sonra en başından beri ona söylenmesine rağmen tekrardan Jivard'ın ölüp ölmediğini soruyor ve aşırı bir neşe kaplıyor kendisini öldüğünü öğrendiğinde. Dışarıda bekleyen aile üyelerinin duyacağı şekilde bir sevinç çığlıkları atmaya başlıyor. "Çok şükür Tanrım" diye bağırıyor ve ellerini havada sallıyor sanki o anda izlediği bir maçta gol atılmış gibi. Tekrar tekrar soruyor. Öldüğünü duyup dedektiflerin ellerini tutarak "Teşekkür ederim, teşekkür ederim, hiç pişman değilim, yine olsa yine yaparım" diyerek iki dedektifin de suratlarında "Bu kadın nasıl bu şekilde bunları anlatabiliyor" dedikleri bir ifadeyle dinliyorlar Cynthia'yı. Bu itiraftan sonra polisler aile üyelerinin içeri girip Cynthia ile vedalaşmasına izin veriyorlar. Sanırım yaşından dolayı böyle bir şey yaptılar. Kimisi sarılıyor Cynthia'ya ama kızı Laura ve çiftin büyük kızları onunla görüşmesi o odada çok da hoş olmuyor. Kızı Laura sorgu odasına girdiğinde sinir krizi geçiriyor. Neden diye soruyor sürekli ve aldığı cevap da 13 yıldan beri bunu planlıyordum oluyor. Torunu ona sarılmayı "Sen babamı öldürdün" diyerek reddediyor ve yakınına bile yaklaşmıyor. Ve öğreniyoruz ki Cynthia 2 hafta önce bir atış poligonuna giderek aynı silahla, Jivard'ı vurduğu aynı silahla pratik yapmış orada. Kayıtları ortaya çıkıyor. Bu da olayın önceden planlanmış olduğuna işaret olduğu için daha fazla ceza alması demek ve karşı tarafında elini oldukça güçlendiren somut bir belge olmuş oluyor bu yapmış olduğu pratikler. Söylemiştim akıl sağlığının çok da yerinde olmadığını hareketlerinden sizler de anlayacaksınız diye. Çünkü gerçekten normal değil bu kadar sevinç. Doktorlar da aynı şeyi söylüyorlar ve onun mahkemeye çıkması için uzun bir süre onay vermiyorlar ve duruşması tam 3 yıl sonra başlıyor. Kızı Laura her ne kadar çok yıkılmış olsa da annesini destekleyen bir ifade veriyor mahkemede ve onun lehine tanıklık yapıyor ve eşinin fiziksel ve duygusal şiddetine maruz kaldıklarını doğruluyor. Fakat sorgusu sırasında çekilen o video Cynthia'nın aleyhine olarak kullanılacak çok büyük bir kanıt. Çünkü o videoda herhangi bir pişmanlık ya da üzüntü yok. Hem de olayın ardından saatler geçmesine rağmen yani sakinleşmesine ve ne yaptığını anlayacak kadar belirli bir süre geçmiş. 2 saat kumar oynamış, önce yemek yemiş, kumardan sonra doğum gününü kutlamak için en sevdiği kafeye gidip kahve içip kek yemiş ama maalesef bunların hiçbiri Cynthia'da yok Zaten davada jürinin kararına sunuluyor ve karar verme aşamasında Cynthia jürilere gülümseyerek el sallıyor. Bu da demek oluyor ki hala herhangi bir pişmanlığı yok. Cynthia'nın kızı Laura, G-Ward'ın eşi Laura, annesini sevdiğini ve koruma amacı taşıdığını ama eşini de çok sevdiğini söylüyor mahkemeye. Ve olayı işlediğinde 63 yaşında, mahkeme sırasında 66 yaşına gelen anneanne Cynthia 50 yıl hapis cezası alıyor. 11 Şubat 2014'te doğum gününde işlediği cinayetten 3 yıl sonra 50 yıl hapis cezası alan Cynthia hala hapiste. Büyük ihtimalle de hayatını geri kalan ne kadar senesi varsa orada geçirecek. Kime nasıl davranıp ne söylediğimize gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. G-Ward büyük ihtimalle bütün o aşağılamaları yaparken ya da fiziksel ve duygusal şiddette bulunurken aile üyelerine bu tarz bir geri dönüşün 63 yaşındaki anneanneden geleceğini eminim düşünmemiştir. Gördüğünüz gibi G-Ward gibi dikkat etmeyince böyle 63 yaşındaki birinin çığlıklarla kutladığı ölümü maalesef onunkisi oldu. Sizlerin de Cynthia ile ilgili olan düşüncelerini gerçekten çok merak ediyorum. Eğer yorum yaparsanız fotoğrafların altına sizlerden de duymak istiyorum onun o hali tavrını gördükten sonra neler düşüneceğinizi. Elimden geldiğince yazdığınız bütün mesajlara ve fotoğraflardaki yorumlarınızı cevap verip sizlerle iletişimde kalmaya çalışıyorum. Daha önce de söylemiştim hatırlarsanız. Tek başına yayın yapmanın bu tarz bir sıkıntısı oluyor. Lütfen yorumlarınızı yazın ki sizlerle iletişimde olayım. Birileriyle konuştuğumu hissedebileyim. İkinci olayımızla devam edersek eğer. Olay şu ki 9-11 aramasına yanıt veren polisler olay yerine vardıklarında iki yetişkin bireyi arabalarının ön kapılarının yanında yerde vurulmuş olarak buluyorlar. Olay Virginia eyaletinde bir McDonald's'ın park alanında gerçekleşiyor. Polislerin ilk fark ettikleri şoför koltuğunun yanına oturacak olan kadının hamile olduğu. Bu kadın 24 yaşındaki Crystal Manji. Diğer yanda da onun eşi 25 yaşındaki Robert Manji. Maalesef ki Robert polisler olay yerine geldiklerinde çoktan hayatını kaybetmiş olarak anons ediliyor. Yani kadının kocası ve bebeğinin babası olarak düşündükleri adam onların hayatta mı yoksa ölmüş mü olduklarını bilmeden önce hayatını kaybediyor. Ve fark ediyorlar ki hamile olan Crystal karnına kurşun isabet etmesine rağmen mucizevi olarak hala hayatta nefes alıyor ve hemen acil olarak hastaneye kaldırılıyor. Öğreniyoruz ki Robert ve Crystal evliler. Çiftin bir çocukları var, ikincisi yolda. Crystal oldukça evine ve çocuklarına bağlı bir anne. Çiftinde herhangi bir sorunları yok, gayet mutlular. Ayrıca Crystal'ın bir önceki evliliğinden iki çocuğu daha var. Ama onların velayetlerinin büyük çoğunluğu işinde gayet iyi olan polis olan babalarında. Baba ve iki çocuk babaanne ile birlikte yaşıyorlar ve baba işteyken çocuklarıyla ilgilenen kişi büyük anne. Olay günü çiftin o park alanında olmasının sebebi çocuklarla vakit geçirmek adına mahkemece izni olan annelerinde kalmaları için babalarıyla buluşacaklar ve çocuklar anneye teslim edilecek. Her ne kadar arada mahkeme kararı olsa da Crystal çocuklarıyla olan bu buluşma için uzun bir zaman beklemiş. Yani görüşmeleri düzenli bir şekle girene kadar çiftin arasında oldukça çekişmeli günler geçmiş, boşanma süreci dahil olmak üzere. Ve tam 1,5 sene boyunca zamanlı zamansız ve düzensiz olan anne çocuk görüşmeleri sonunda bir düzene girecek gibi görülüyor. Ve eski çift çocukları teslim almak için saat 6'da buluşmaya karar veriyorlar. 5:45 gibi park alanında arabada oturarak eski eş ve çocuklar bekleniyor. Ve bu bekleyiş sürerken birden arabanın arka kapısı açılıyor ve içeri giren kişi elindeki silahı çifte doğru uzatıyor ve o an aralarında bir panik yaşanıyor. O sırada birbirlerine bakıyor olan Robert ve Crystal hiç konuşmadan birbirlerine bakarak birinin silahı almak için bir atak yapması gerektiği konusunda yüz ifadeleriyle anlaşıyorlar. Ve Robert silahlı olan kişiye doğru bir atak yaptığı sırada maalesef bu kişi daha hızlı davranıyor ve silahı ateşliyor. İlk ateşten sonra çift ikisi birlikte arabadan çıkıp kaçmaya çalışırlarken silahlı kişi de Robert'in kapısının olduğu bölümden dışarı çıkıyor ve önce Robert'i sırtından vuruyor. Daha sonra onu geçerek hamile olan ve daha yavaş hareket eden Kristi de vuruyor. Daha sonra tekrardan arabanın ön tarafından geçip Robert'e bu sefer göğsünden hedef alarak tekrar vuruyor. Ve öğreniyoruz ki bu saldırı sonrasında Robert tam 3 kez vurulmuş. Bir tanesi maalesef ki o arabanın içinde hep beraber oldukları sırada gerçekleşen ilk ateş sırasında. Daha sonra arabadan çıkmaya çalışırlarken ve en sonda Crystal'ı vurduktan sonra 3. kez tekrardan Robert'e hedef alan katil onu 3 kurşunla öldürüyor. Crystal'a yapılan saldırıda da tam 3 kez ateş ediliyor. Sadece bir tanesi ona isabet ediyor ve ne yazık ki bu atış da onun karnına denk geliyor. Ve çok acı ki yerde yatarken arabanın altından diğer tarafta can çekişen kocasını izlemek zorunda kalıyor Crystal. Çünkü o da kıpırdayamıyor o anda, ona yardım edemiyor. O sırada 7 aylık hamile. Ve dediğim gibi Robert, polisler ve ilk yardım ekibi geldiğinde çoktan hayatını kaybetmiş olmasına rağmen onlar 10 dakika boyunca yine bir umut, onu geri getirmeye uğraştılar da maalesef bu işlemler hiçbir işe yaramıyor. Ve hala hayatta olduğu anlaşılan Crystal da acil olarak ambulansa bindiriliyor ve hastaneye kaldırılıyor ve durumu oldukça vuruluş pozisyonundan ötürü ciddi. Her ne kadar durumu çok kötü olsa da, kritik olsa da hala hayatta olan ve konuşan Crystal neler olduğunu anlatmak için, hatta katilin kim olduğunu söylemek için de bilinci açık ve çok ciddi bir görgü tanığı. Ve söylediği isim birçoğunuzun tahmin edebileceği gibi tanıdık biri ama bir o kadar da beklenmedik biri. Eski eşinin annesi Caroline Conway. Biraz oyun yapmaya çalıştım. Belki eşimi zannettiniz acaba bilmiyorum ama umarım şaşırmışsınızdır. Evet, bir kez daha beklenmedik bir durum olarak yaşlı bir şüphelimiz var elimizde. İlk akla gelen soru eski eş, yani Caroline'ın oğlunun bu olaya dahil olup olmadığı. Hatta eğer o yaptıysa onun kullandığı silahın oğlu polis olduğu için onun görev silahı olup olmadığı. Bu arada olayın gerçekleştiği yer oldukça kalabalık bir alan. Amerika'da alışveriş yerleri ve restoranlar böyle bir nevi açık hava merkezi gibi büyük bir alanda sıra sıra dükkanlar ve önleri de park alanları. Her ne kadar bu alışveriş yerleri biraz şehir merkezinin dışında kalsa da bu park alanları oldukça kalabalık, insan trafiğinin sürekli işlediği yerler. İnsanlar silah seslerini duyduğunda oldukça panikliyorlar ve bunun bir çeşit terörist bir saldırı olduğunu düşünüyorlar ve kaçmaya saklanmaya çalışıyorlar. Ve bu arada da 911'i arayanlar var yine etrafta. Polis olan eski eşin adresini bulmak çok zor olmasa da Crystal, eski kayınvalidesinin adını verdikten sonra adresini verebilecek kadar da kendinde. Ve bunun ardından polisler eve baskın düzenliyorlar ve hatta daha donanımlı olan SWAT timleri de bu adrese gidiyorlar. SWAT timleri dediğimiz bizim ülkemizdeki özel harekat timleriyle eşdeğerde olan bir birim. Daha donanımlı, daha komplike silahları kullanma izinleri olan ve oldukça tehlikeli olduğu düşünülen şüphelilerle baş etmek üzere yetiştirilen insanlar. Her neyse, eve gelen yetkililer ne anne Caroline'ı ne de oğlunu evde bulamıyorlar. Olayın gerçekleştiği park alanı çevresindeki her kamerayı inceliyor polisler ve çifti vuran babaanne Caroline'ı park alanının dışına çıkarak ana yolda karşıdan karşıya geçerken bir benzincinin ve birkaç işletmenin kamerasından tespit ediyorlar. Ve aynı zamanda oğlu Richard'ın arabasının da o çevrelerde turladığını tespit ediyorlar. Bir süre sonra kameralara takılarak yürüyen büyük anne tek kullanımlık telefonundan oğlunu arayarak kendisini alması için haber veriyor. Olaydan sonra buluşan anne oğul kendi evlerine yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki bir aile dostları olan insanların evlerine gidiyorlar ve orada Caroline üstünü değiştiriyor. Sarı bir tişört giyiyor ve tüm bunlar o ailenin evlerinde dışarıyı gören kameralar tarafından kaydediliyor. Her ne kadar kameralardan gözükmese de o evin sahibi olan kişilerin şahit oldukları üzere Richard kıyafetleri ve olayda kullanılan silahı bir çöp poşetinin içine koyuyor. Ve bu sırada sanırım çocuklar bu ailenin evinde, onları da oradan alıp ayrılıyorlar. Gittikleri yerde küçük bir alışveriş merkezi tarzında bir yer. Gitmelerinin sebebi de biraz sonra anlatacağım detay yüzünden arkada izler bırakmak istiyorlar. Her şey bittikten sonra, saatler geçtikten sonra babaanne ve baba Çocuklarla beraber evlerine dönüyorlar. Gayet rahat ama beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. O da evlerin çevresinde ve mahallelerinde onları bekleyen polisler. Önce meraklı kalabalığa karışarak neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Sanki hiçbir şeyden haberleri yokmuşçasına. Ve tam o sırada Richard'ın telefonu çalıyor. Biliyorsunuz kendisi polis. Arayan kişi Richard'ın amiri. Bu olayda yetkili olan polislerin Richard'la konuşmak istediklerini aktarıyor kendisine. Bu arada zaten o kadar saat boyunca yine kendisine sayısız telefon araması ve mesaj gelmiş ama hiçbirine geri dönmemiş Richard. Sanırım arayan bu sefer kendi amiri olduğu için telefonu açıyor ve orada olan yetkililerin yanına giderek sizinle iletişime geçmem gerektiği söylendi. Durum nedir diye sorduğunda aldığı yanıt polislerin annesinin nerede olduğunu sorması oluyor ve kalabalığa doğru işaret eden Richard buralarda olmalı diye yanıt veriyor. Kalabalıkta Caroline'ın kimlik tespitini yapan polisler onu direkt olarak tutukluyorlar ve Richard'ı da sorgu için merkeze götürüyorlar. Neden bu kadar rahatlardı? Nasıl oldu da Richard polise giderek ben buradayım, annem de burada demesinin sebebi de ikilinin arkalarında şahit bıraktıklarını bilmemeleri. Yani onlar bütün gün boyunca yaptıkları her adımda, her iz silmeye çalışmalarında Crystal'ın ölmediğini ve olayı kimin yaptığı hakkında ifade verdiğinden haberleri yok. Onlar onu öldü diye biliyorlar ve arkadan yaptıkları bütün çalışmalarda dediğim gibi kendilerini bu olayla bağlantısını sağlamaya yeterli olmadığını düşünüyorlar. Richard sorgusunda oldukça konuşkan, polis olmasına rağmen ve bu sorgu sırasındaki prosedürlerin hepsini bilmesine rağmen hiç avukat bile talep etmeden saatlerce ifade veriyor. Gerçekte yaşanandan farklı olarak Crystal'la iletişime geçtikleri tek anın işte şimdi o dediğim ayrıntı geliyor. Buluşacakları saat olan 6'ya doğru çocukları teslim alma zamanı ve yerinin değiştirdiğini haber vermek için Crystal'ın Richard'ı aradığı zaman olduğunu söylüyorlar. Polisler arama kayıtlarına baktıklarında bunun doğruluğunu ispatlıyorlar ve ortaya çıkıyor ki Caroline arabaya bindiğinde Crystal'ı Richard'ı araması için zorlamış ve ona bunları söylettirdiği bir arama gerçekleştirmiş ve onlar da o saatlerde tam olarak söylenen yere değil ama onun yakınında olan bir markete girmişler. Lobayı kullanıp kısa bir süre sonra oradan ayrılmışlar. Çünkü telefonlarının sinyallerinin orada çıkmasını istemişler. Bu arada Caroline'ın telefon sinyali asla bu park alanında çıkmıyor. Çünkü oraya kendi telefonunu alarak değil, o tek kullanımlık telefonu götürmüştü hatırlarsanız. Yani takip edilmemelerini sağlayan telefonla olay yerine geliyor, olayı gerçekleştiriyor. Daha sonra biraz yürüyerek oradan ayrılıyor. Sonra çevrede dolaşan oğluna bu telefonla haber veriyor. Çocuklarını aile dostlarından teslim alıyorlar, kıyafetlerini değiştiriyorlar. Sözde sanki öldürdüklerini bilmedikleri eski eşle buluşmak için yeni sözleştiklerini söyledikleri yere gidiyorlar. Orada sinyalleri vermek için yerlerini tespit ettiriyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi akşam evlerine dönüyorlar. İlk tutuklama Crystal'ın ifadesiyle sadece büyük anne için gerçekleşiyor. Baba serbest kalıyor çünkü daha o sırada olaya dahil oluşu ve o kamera kayıtları, o özellikle aile dostlarının evinde çekilen kamera kayıtlarının henüz ortaya çıkmamış olması. Daha sonra bu görüntüler ellerine geçtikten sonra polisler gerçekten o çöp poşetinin içindeki kıyafetleri ve en önemlisi de kullanılan silahı ev sahipleri tarafından tespit ettikten sonra babanın da tutuklaması gerçekleşiyor. Babaanne birinci dereceden adam öldürme suçuyla mahkemeye gidiyor. Ve şimdi bence biraz daha şok olacağınızı düşünüyorum. Savunmasında da kendisinin amnezi olduğunu, yani hafızasını kaybettiğini ve olayı işlediğine dair hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yalanlarının geldiği son nokta diye. Kendisinin bir televizyon programına, kanalına vermiş olduğu bir röportaj var. Orada izlerken gerçekten yalan söylüyorsun ama iyi bir oyuncu değilsin demiştim. Evet, sözde kendisi bu olayla ilgili hafıza kaybı yaşamış ve ne yaptığını hatırlamıyormuş. Peki sence neden böyle bir şey yapmış olabilirsin diye sorduklarındaysa da çocukların ölen üvey baba Richard ve onun ordudan arkadaşı olan çok sık olarak onlara kaldığı iddia edilen birisi tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını ve bunu da kendisine çocukların anlattığını söylüyor. ve yetkililer bunu ciddiye alarak çocuklar üzerinde bazı incelemeler yapıyorlar. Doktor kontrolü ve psikolog eşliğinde çocuklarla konuşuluyor. Fakat herhangi bir istismara dair bulgu bulunamıyor. Babaannesi oldukça ciddi bu iddialarında. Hatta birkaç sefer çocukların bezlerini değiştirirken bazı kanamalar gördüğünü söylüyor. Fakat bunları hiçbir şekilde resmi olarak kanıtlayamıyor. Bu arada çocukların bu beyanlarına dair de herhangi bir kanıt sunamadığı için ve bulgular da bulunamadığı için bunun doğru olmadığı düşünülüyor. Ama çevrenizde ve yakınlarınızda bu tarz beyanları olan çocuklar varsa biliyorsunuz bu konularda her zaman çocukların sözü esastır. Yani gerçekten duyuyorsunuz, kendinizi herhangi bir şeyden bu kadın gibi aklamaya çalışmıyorsanız, eğer çevrenizde olan herhangi bir çocuk sizlere bu şekilde istismara uğradığına dair sözler söylüyorsa, ifadeler veriyorsa bilin ki doğrudur. O yüzden direkt olarak hiç kimseyle yüzleşmeye bile gerek kalmadan yetkili kurumları aramamız gerektiğini söylemeye bile gerek yok sanırım. Çünkü çocukların bu tarz istismara dair tanımlar yapmaları o yaşlarda eğer gerçekten yaşamasalar uydurabilecekleri bir durum değil. Ama maalesef Caroline yani büyük anne bunu her şey bittikten sonra söylediği için sözlerinin gerçekliğini ispatlayamıyor. Ama tabii ki de bu iddiaların gerçekliğine o kadar çok inandıysa eğer bunun karşılığı gidip iki kişiyi vurmak değil yetkililere haber verip çocuklarını o aileden kurtarmak, korumaya çalışmak olmalıydı. Dediğim gibi herhangi bir bulgu bulunmadığı için üvey babalarının arkadaşı da mahkemeye bile çağrılmıyor ya da hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmıyor. İzlediğim kaynakta bu dediğim röportajda babaanne Caroline bunları ağlayarak anlatıyor ve kesinlikle bu olayı yaptığını hatırlamadığını söylüyor. Çocukların taciz iddialarını tekrarlıyor. Caroline'in avukatı onu savunurken neden suratında herhangi bir maske olmadan ve gün ışığında böyle bir eylem gerçekleştirsin? Üstelik kalabalık bir alanda neden bunu yapsın, neden arkasında iz bırakmak istesin diye savunmaya çalışsa da polisleri ve mahkemeyi buna çok fazla inandıramıyorlar. Ve röportajın devamında da Caroline, anne Crystal iyileştikten sonra ona teslim edilen çocukların hala istismar edildiklerini düşündüğünü söylüyor. Ve Caroline'ın geçmişine birkaç araştırma yapıyor polisler ve bu iddianın sebebinin aslında Caroline'ın 2 yaşındayken uğradığı fiziksel istismarlar olduğunu düşünüyorlar. Yani 50 yıl öncesinde kendisinin yaşadığı o kötü anları, ki bu anları kesinlikle bu kadar sene boyunca hatırlamamış, bunu evliliğine yansıtmamış, üstünü bastırmış sürekli ama nedense 50 yıl sonra bastırdığı bütün bu kötü anıları bir şekilde hatırlıyor ve bunları kendinin başına geldiğini değil de bu çocukların torunlarının başına geldiğini kendine inandırıyor. Birçok kişi Caroline'ın bu şekilde bir mental bir kırılma yaşadığını ve bu iddiaların sebebinin de onun başına gelenler olduğunu düşünüyorlar. Caroline hiçbir zaman şu anda bile tetiği çektiğini itiraf etmemiş. Ve aslında bu saldırının asıl amacının da çocukların velayetlerinin bu Crystal ve yeni eşi olan Robert'e verilmek istememesi. Yani çocukları paylaşmak istememiş babaanne ve baba. Ve ikili de hayatları boyunca dışarı çıkamayacak bir şekilde cezaya çarptırılıyorlar. İstemeseler de çocukları anneye teslim etmiş oluyorlar böylece. Umarım bu haftaki olayları ilgiyle dinlediniz ve beğendiniz. Belirli bir yaşın üstüne gelmiş olan insanlardan bu tarz geri dönüşler ve bu tarz şiddet eğilimleri aslında çok fazla beklemiyoruz. Çünkü zihnimizde oluşturmuş olduğumuz yaşlı insan profiline çok fazla uymuyor bunlar. Ama insanların yaşlarının ne olursa olsun ilk olayımızda olduğu gibi özellikle uğramış oldukları fiziksel, sözsel ve duygusal istismarlar kesinlikle bir şekilde size tepki olarak, yapan kişiye tepki olarak geri dönebiliyor. İkinci olayımızdaki Crystal'ın yaptıkları ise de kesinlikle saf bir kötülük olarak görüyorum ben. Onu başka tam anlamıyla bir sebebe oturtturamadım açıkçası. Ben bölüm fotoğraflarını ve videolarını yine birer gün arayla Instagram hesabımıza yükleyeceğim. Lütfen oradan da takip etmeyi unutmayın. Postları beğenmeyi unutmayın eğer gördüyseniz. Yorum bırakırsanız da sizlerle iletişimde olmuş olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayın 28'inde yine iki farklı olayla görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.